Bir Gün Tek Başına, Vedat Türkali, 16. Kaset, 2. Yüz. Sokak kıyılarında, duvar diplerinde, yığın yığın meraklı halk, ortada koşuşan, bağıran, çağıran genç kalabalıklara bakıyordu. Niye yalnızca bakıyorlar? İşe ne zaman karışacaklar? Menderes haklı değil mi? Yalnızca bakıyorlar işte. Bakan halkla, devinimler içinde bağırıp çağıran gençliğin sınırında şaşalayıp kalmıştı Kenan. Cehennem, cennetle dünyanın sınırı demek. Hangi yanda olduğunu bilmeyen bir ben varım. Haklı değil Menderes, biliyorum. Bu çocuklar haklı mı? Bakıp duran halk mı haklı? Ben miyim haklı? Değilim, biliyorum. Günsel de değil. Ama devinim içinde. Haklılığa gidiyor belki de. Tek başımayım. Benim üstüme çöküyor bütün yanlışlar. Nasıl direneyim? Ezer beni. 20 adım ötemde işte Günsel. Bir atılışta varırım yanına. Nasıl varırım? Hürriyet, katiller, katiller. Menderes, istifa, istifa. Panoyu Günsel'den alıp ileride açmıştı çocuklar. Kahrolsun diktatörler. Bildiriler dağıtıyorlardı tomar tomar. Yazılanları okumamıştı bile Günsel. O da dağıtıyordu. Yığınla birlikte var gücüyle bağırıyordu arada. Hürriyet, katiller, istifa Menderes. Geceki tartışmanın izi mi kalmıştı ne? Tam yürekten de bağıramıyordu. Kenan doğru diyor aslında. Özgürlüğün asıl katili NATO'cular değil mi bu ülkede? Sesimizi onlara duyurma çabasındayız şimdi de. Yoksa onlar mı sürüklüyor bizi bu oyuna? Katiller. Kim gerçek katiller? At şunları kafandan. Kavgaya girmişsin. Yararı var mı içini bulandırmanın? Niye karşı çıkıyor bu adam bana? Karşı çıktığı yok. Doğru yolu bulmaya çalışıyor. Doğru yol, kavga yolu. Nerededir ki şimdi o? Yakınımda olsaydı. Niye ayrıldı sanki? Ateş etmeyecekler galiba. Tank mı o karşıdan gelenler? Tankla mı saldıracaklar? Antep'te saldırdılar ya. Ne de tatlı hava. Karga uçuyor. Silahlar patlarsa kaçar mıyız? Katiller, katiller. İstifa Menderes. Hürriyet. NATO'dan mı istiyoruz özgürlüğü? Niye NATO'dan isteyelim? Onlara karşı istiyoruz. Onlara başkaldırmak da var bu isteklerin, haykırışların içinde. Gerçekten de nasıl düşünmedin bunu şimdiye kadar? Herifler pencerelere dökülmüşler. Haklı değil Kenan. Daha güçlü bağırın, daha yürekten. NATO'culara karşı bir gösteri bu temelde. Hürriyet, hürriyet. Tüyü bozuk İsmail de bağırıyor. Panoyu oturtmuş bir yanından. Garip oğlan. Ne canavar çıktı şu handan da. Aslan kız. Şevket abiye Kenan'la gitsek mi? Nerede, nasıl buluşacağımızı bile konuşmadan ayrıldık. Hürriyet, hürriyet. İş yerinde ararım, eve gelir belki de. Askerler geliyor galiba, general o. Emir veriyor. Subaylar, Şevket abi de. Sevil de ne salak. Abim midir? Cehennemin dibidir. Doldurmuş karnını Faik. Benim piç, hürriyet, hürriyet. Allah kahretsin. Bu yollarda nasıl bozulmuş? Şu taşlara düşenin bir yanı kırılır. Turgut uyanmış mıdır? Leş gibiydi oğlan. Nasıl büyütürüm babasız çocuğu? Aldırmalı. Bu taşlar Menderes'in İstanbul'u bayındırma oyunu bu. Arsa vurgunu, soygun, yağma. Öf, yetmedi mi bağırdığımız? Hürriyet, hürriyet. Sesim kısıldı şimdiden. Ama yüksekte uçak, bulutta. Sermetmiş o oğlan. Sermet kışlada. Hürriyet diye bağırmak niye kızdırıyor bu herifleri? Askerlerin ateş etmesini artık kimse olası görmüyor muydu ne? Kımıl kımıl gençlik yığını belediye sarayına doğru yolları tutmuş, aktı, akacaktı. Birden her rütbeden subaylar, askerler kaynaşıverdi yol başlarına. Bir de general vardı. Sert, kesin emirler veriyordu. Erlerin süngü taktığı, saldırıya geçtiği görüldü beklenmedik bir anda. Kızlı olan da öğrenci yığınları şaşalayıp duraksadı birden. Süngülerler acımasızca üstlerine geliyordu. Taş yığınları çukurlarla dolu, açılmış, kazılmış yollarda bir kıyıya sığınma çabasıyla iki itiş kakış kaçışmaya başladılar. Panolar, dövizler yerlere düştü. İlk şaşkınlığın yarattığı içgüdüsel ürküntüyü aşan birkaç genç karşı çıkma çabasıyla atıldılar birden. Arkadaşlar! Üstüne yüklenen kalabalıkta Günsel ne yapacağını şaşırmıştı ilk anda. Çevresine bildiri dağıtıyordu o sırada. Birkaç kişinin çarpmasıyla sallandı, tökezlendi. Yandaki yıkık bir taş duvara tutunup toparladı kendini. Kaçışıyordu herkes. Bir sopası elindeki panoyu yerlerde sürükleyerek İsmail kaçıyordu. Handan kaçıyordu. Ali, Mahmut, Selim, Sarı Kız, Necla, Gülşen, Ekrem. Generale bak. Kenan mı o? Pencerelerde herifler. Süngüleyecekler be. Erler. Allah kahretsin. Kaçmak olur mu? Birden atılıp karşı koymak geldi içinden, fırladı. Daha ağzını açmadan yığının çarpmasıyla ters döndü. Yüzü koyun kapaklanıyordu ki kollarından yakaladı biri. Hiç tanımadığı bir oğlandı. Karman çorman insan yığınından bir yol kıyısına çekip attı Günsel'i. Delice akan kalabalığa karışıp gitti. Hızır olmalıydı. Günsel korkuyla soluk aldı. Düşmekten kıl payı kurtulduğu yeri çılgına dönmüş yüzlerce, binlerce ayak bir santim bile ezilmedik yer bırakmadan acımasızca çiğneyip geçiyordu. Ölürdüm, sakat kalırdım en azından. Bebek de, Allah belasını versin bebeğin. Kenan bir ara yanı başında mıydı sanki? Hiçbir tanıdık yüz kalmamış. Nerede bizimkiler? Dönüp yöresine bakınıyordu ki 7-8 er bir anda kuşatıverdiler. Yanında birkaç kız, bir de oğlan vardı. Oğlan fırlayıp attı kendini duvarın ardına. Birkaç er peşinden koştular. Yakaladılar mı bilemiyor. Erlerin ardında bir general vardı. Çakmaklı gözlerinden ateş saçarak kısık sesle bağırıyordu. Götürün! Erler sürüklemeye başladılar. Günsel diretmek istedi, olmadı. Kurtuluş olanağı yoktu. Paralarlardı. Yürümeye başladı. Erler, subaylar böylece yer yer yakaladıklarını ciplere, cemselere sürüklüyorlardı. Kocaman brandalar atıp altında kalanları toparlıyorlardı. Tanıdık bir yüz aradı yeniden. Öyle karışıktı ki general, sert yüzü, sesi, erler, subaylar, kaçışan kalabalık, sürüklenen, direten, diretmeyen gençler. Hangisi tanıdık, hangisi değil? Dost, düşman ayrımı var sadece. Ateş etmediler ya, belki daha kötüsünü kuruyorlar. Tıkış tıkış bir cemseye sokulurken yorgunluk, bıkkınlık duydu Günsel. Yine mi müdüriyeti? Bu kez tamam. Zor kurtarırız paçayı. Vay canına. Bildiri kalmış cebimde. Ne etsem bunları? Handan'ı, Murad'ı da sürüklüyorlar. Kenan değil mi? Kenan'dı. Erlerin itiş kakış arabaya soktuğu Günsel'e katılaşmış, donuk bir yüzle baka kalmıştı yıkıntıların ötesinde. Arabada tıkış tıkış olmaları işine yaradı Günsel'in. Araç hızla giderken cebindeki bildirileri, oğlanların sırtlarını dayadıkları pencere aralığından dışarı bırakmak güç olmadı. Yükten kurtulmuştu. Derin bir soluk aldı. Şimdi ne olacak bakalım? Ah Kenancığım, taş gibi kaldı zavallıcık. Ne yapabilirdik ki? Bir daha ne zaman görüşürüz? Görüşür müyüz? Bu kez işimi bitirirler benim. At kafandan bunları. Nasıl? Öyle yalnızdı ki cumartesi akşamından, Kenan'la konuştuklarından beri gittikçe yoğunlaşan bir duyguydu yalnızlık. Karnındaki bebeğe yabancılaştığından beri. Müdüriyete götürülürken güç vermişti bana geçende. Yoldaşımdı. Şimdi kurtulmak özlemi duyduğum bir yük. Kenan'ı yıkıntıların ötesinde yapayalnız bırakıp gitmem de önemli değil artık. Bir gün olacaktı nasıl olsa. Saçmalıyorsun kızgınlığından. O karıyı da gebe bırakmış. O karıyı değil, karısını. Cehenneme. Gene müdüriyete mi bakalım? Asker bunlar. Müdüriyet önüne vardıklarında kıyıya çekip uzun bir süre beklettiler arabayı. Gergin bir suskunluk vardı arabada. Üst üste, kucak kucağı idiler neredeyse. Günsel kapıyla pencere arasına sıkışmıştı. Bir iki kız daha vardı içeride dipte. Tanıdık yüz yoktu aralarında. Belki bir saatten çok bekleyip durdular öylece. Sonunda kapı açıldı. Bir inzibas assubayı, "Erkekler insin," dedi. Araba boşaldı. Bir sivil polis girip oturdu içeri. Dipteki kız bir şey diyecek oldu yanındakine. Sivil tersledi hemen. "Konuşmak yok." "Neyi bekliyoruz? Niye çıkarmadılar müdüriyete? Yoksa..." Kapı açıldı, kimlik kartlarını topladılar. Bir süre de öyle geçti. Yine kapı açıldı, orta yaşlı bir kadın soktular içeri. Günsel, dibe doğru yürüyen, şaşkın, ürkek kadına dalmıştı ki, Handan girdi kapıdan. Günsel'i görünce gözleri sevinçle parladı. Günsel de sevinmişti. "Burada mısın?" Günsel'in bir şey demesine kalmadan polis sertçe çıktı. "Konuşmak yok dedik." Handan Günsel'in yanına otururken ters ters baktı polise. "Öyle mi dediniz?" dedi alaylı. "Vah vah, ben duymadım." Günsel'in yüreği hop etti nedense. "Takışacak herifle, gereksiz." Polis üstelemedi bereket. Kötü kötü baktı. "Onlarda da bir çekingenlik var. Zavallı köpekçikler." "Zavallı mı?" Arabadakilere baktı Günsel. Hepsi tedirgin, sinirden sararmış hafifçe. En saldırmazı Handan yine. Günsel'e bakıp gülerek göz kırptı. Ne demekse, boş ver demek belki. O da pek bastıramıyor evecenliğini. Saatine baktı Günsel. 11:05 geçiyordu. Araba yürüdü. Büyük postane önünü kıvrılıp Ankara Caddesi'ne çıktı. Vilayetin önünde durdu. Kapı açıldı. İnin dediler. Vilayetten içeri sokup koridorlardan geçirdiler. Ağır kadife perdeli, halı döşeli, mobilyalı bir odaya aldılar beşini de. Kapıyı çekip gittiler. Şaşkın susakaldı bir süre beşi de. Handan sevinçle döndü Günsel'e. "Şimdi ne olacak?" dedi. İstemeden güldü Günsel. "Deli bu kız, bana sorar." "Vali bey çağırmış öğle yemeğini," dedi. Esmer kız fen fakültesindenmiş. Korkuyla açtığı gözlerini duvarlarda gezdirerek "dinliyorlardır" dedi. Önce bir suskunluk oldu. Handan atıldı hemen. "Dinlerlerse dinlesinler" dedi. "Bok canlarına olsun." Ürkerek sostu ötekiler. Günsel gülümseyerek bakıyordu. Handan gidip vişne çürüğü kadife koltuklardan birine uzandı. "Oh" dedi, "biraz uyusam. Dün gece bir saat uykum var." Handan'ın davranışları itmişti ötekileri. Soğuk bakıyorlardı. Hele yaşlıca kadın. Biraz sonra Günsel'le konuşmaya başladı azıcık azıcık. Gerçekten pazara giderken alıp getirmişler kadıncağızı. Olayların pek dışında değil belki ama polise getirilecek yanı da yok zavallıcığın. Meraklı seyirci olsa olsa. Gözleri doldu bir ara. Çocukları halasıyla bırakmış evde. Vah vah. Kocası Anadolu'daymış, banka müfettişi. Öteki iki kız öğrenci, Handan'ın davranışlarıyla iyice itilmişlerdi. Ürkek, kuşkulu, bakıp duruyorlardı bir köşede. Eski arkadaş olmalılar, çirkince, içlerine kapanık türden. İşleri neydi şehzade başında? Geçiyorlarmış orada. Günsel üstelemedi, belki de doğrudur. Saklamak istiyorlar belki de. Peki niye buraya getirdiler bizi? Sessizlik içinde iyice sıkıcı bekleyiş başladı. Handan kalkıp yanına geldi Günsel'in. Yaptığı şaklabanlıklar yüreklenme, yüreklendirme çabasıydı ya, ters etki yapmıştı. Günsel'le pencere dibi sandalyelere ilişip konuşmaya başladılar. Kenan'ı o da görmüş erler çocukları toplarken. İyi etmiş adam, tutmuş kendini. Yoksa o da şimdi... Belki almışlardır onu da dedi Günsel. Sonra ne oldu bilmiyoruz ki. Neşesi sönmüş gibiydi Handan'ın. Müdüriyete doldurulan erkek öğrencileri sille tokat dövüyorlarmış. Ana baba günüymüş orası. Sonra bir subay gelmiş, yarbay belki. Bir şeyler konuşmuşlar içeride odalarda. Bırakmışlar dövmeyi. Çocukların bir kısmını da alıp götürmüş subay. Sonra Handan'ı indirmişler bu yaşlıca kadınla. İyi yine subaylar, ateş ettirmediler diyordu. Karnını işaret etti göz kırparak. Bebek durumu nasıl gibisine. Boş ver anlamında başını salladı Günsel. Konuşacakları tükenivermişti, suskun kaldılar yine. Handan kalkıp sinirli dolaştı, gidip kapıyı dinledi. Bizi burada unuttular herifler dedi. Bir süre daha geçti sessiz, somurtkan. Bir andan veremiyordu Günsel. Alışılmışa benzemiyor. Bakalım nasıl bir oyun bu. Handan somurtuk oturmuştu koltuğa. Saat yarıma geliyordu. Kapı açıldı birden. Ak saçlı, buruşuk yüzlü, açık renk giysiler içinde, semizliği iyice belli bir adam girdi içeri. Şöyle bir süzdü odadakileri. Açtı kapıyı. Gelin bakalım, dedi yavaşça. Yandaki bir odaya aldılar bir yan koridordan geçirerek. Deminkinden kat kat üstün döşeliydi bu oda. Kocaman bir büro. Maroken koltuklar, karşıda büyük kapitone kapı, halılar, perdeler, duvarlarda tablolar, kristal avize. En üstten bir bürokratın odası belli ki. Valinin belki de. Ak saçlı, semiz adam sıraladı onları büronun karşısına. Sonra cebinden çıkardığı kimlik kartlarını tek tek elden geçirerek yüzlerine baktı birer birer. Günsel de biraz daha mı çok durdu ne? Kartları baştaki kıza verdi, dağıt gibisine. Girdikleri yan kapıdan çıktı. Kartlarını almışlardı ki karşıdaki çift kanatlı büyük kapı açıldı birden. Süzgün Gestapo bakışlarıyla Günsel'in tanıyıp da şaşkınlıktan ilk anda çıkaramadığı Namık Gedik girdi odaya. Ardında Kemal Aygün vardı. Gedik hızla yürüdü, bürodaki koltuğa oturdu. Kemal Aygün ağır ağır yürüyüp ardından ayakta durmuş, asık yüzle bakmaya başlamıştı. Gedik patladı birden. Devleti yıkmaya çalışıyorsunuz. Sağlıksız sesi odadaki canlı her şeye karşıydı sanki. Günsel ölgün gözlerine baktı adamın. Kara sarı derili yüzüne baktı. Arkaya taranmış bir tomar kıl yığını saçları, beyaz gömleği, parlak kravatı, koyu giysileriyle devletin koruyucusu. Ne istiyorsunuz diye aldı yeniden aynı sağlıksız ağılı sesle. Gözlerini tek tek üstlerine dolaştırdı odadakilerin, sonra daha da etkilemek için bastırdı. Sizin bu yaptığınızı bu ülkede komünistler yapmadı diye bağırdı. Yine canlıya düşman bir sessizlik. Günsel adamın ağılı soluğunu dağıtma çabasıyla konuşmak, bir şeyler yapmak isteğiyle yandı birden. Saçmalıyorum. Başını önüne eğdi, düşündüğünden ürkmüş gibiydi. Komünistler bile yapmamış bizim yaptığımızı. Namık Gedik ayağa kalktı, elleriyle masaya dayandı. Eğilir gibi yaptı yavaşça, sesini yumuşatarak başladı bu kez. Sizleri öne sürüyorlar, vatan hainleri var aranızda. Belki de bilmeden araç oluyorsunuz, düşmanları var bu ülkenin. Sustu. Baştaki kızdan başladı sormaya. Kimdi, neyin nesiydi, niye katılmıştı devleti yabancılara karşı küçük düşürmek isteyen hainlere? Korkudan duyulmaz olmuş mızmız sesiyle kızlar bir şeyler söylüyorlardı sırayla. Yaşlı kadıncağız hıçkırıklı bir sesle yemine başladı. Pazara gidiyormuş tam o sırada. Üstelemeden geçiyordu yandakini. Sıra Günsel'e gelmişti. Günsel dimdik bakmaya başladı adama. O da gözlerini dikip kaldı bir süre. Günsel'in konuşmadığını görünce siz dedi. Yutkundu Günsel. Çelişkili duygularla güç tutuyordu kendini. Felsefe öğrencisiyim. Oradaydım. Cipe sürüklediler, buraya getirdiler. Kesik kesik, uzunca aralıklı söylemişti. Gedik bir süre dikip kaldı gözlerini. Günsel de bakıyordu. Şimdi başlayacak herif. O zaman ben de aptallık etme. Konuşmaman gerek. Aptallık etme. Kahramanlık mı edeceksin budala? Abi ne dedi? Aptallık etme. Şu herife ağız dolusu. Felsefe okuyorsunuz demek. Vatanınızın, devletinizin yararına düşünmeyi öğretmediler mi size? Öğretmediler de senden öğreneceğiz bir numaralı cellat. Sus. Sakın konuşma. İçine atmaktan, sinirden sırtı tere batmıştı. Adam bir an daha baktı dik dik, sonra Handan'a geçti. Handan doktor olduğunu söyleyince gerisini beklemeden başladı hemen. Ben de doktorum. Çok acı duydum bir meslektaşımın karşıma böyle çıkarılmasından. Daha dün polisleri yasa adamlarını taşlayıp kanlarını akıtanların arasında ne arar sizin gibi bir doktor hanım? Teessüf ederim. Utanmazlığa bak. Çocukların katilleri. Ağız dolusu tükür şu herifin suratına. Aman Handan bir şey demesi. Bir şey demedi Handan. Gedik başladı yeniden. O da öğrencilik yıllarında gençlik örgütlerinde çalışmış. Millet, memleket sorunları söz konusu olunca en önde koşmuş. Ama hiçbir gün devlet millet zararına çalışmamış ve hiçbir gün etkilediği inancı ile konuşup durdu bir süre. Yakınlarınızı uyarın dedi sonunda. Milletimizi, devletimizi yıkmak için komplo hazırlanmıştır. Alet olmasınlar. Biz daima gençlerimizin bir şeyler daha söylüyordu ki deminki semiz herif girdi kapıdan. Dışarıdan da sesler gelmeye başlamıştı. Kemal Aygün'e bir şeyler fısıldadı gelen. Namık Gedik de dönüp baktı onlara. Anlamlı bakıştılar. Namık Gedik sözünü bağlayıp kapıya yürürken son bir sert bakış attı odadakilere. Umarım anladınız dediklerimi, dedi. O önde, Kenan Aygün ardında çıktılar. Semiz adam başıyla kapıyı gösterdi kızlara. Çıkarıp deminki odaya aldı onları da. Kuruntu mu ediyordu ne? Semiz adam sanki Günsel'e bakmıştı sürekli. Müdüriyette kaldığım gece birinci şubede değil miydi bu adam? Gece yarısı karşısına çıkartıldığı masada oturanlardan biriydi sanki. Yeniden odaya girince birbirlerine baka kaldılar önce şaşkınlıkla. Handan gülmeye başladı. Vay canına be dedi. Üşenmeden amma da dil döktü herif. Soğuk hava dağılmış gibiydi. Ötekiler de daha canlanmışlardı. Gülümsediler. Gedikteki tatlı sert yumuşaklık onları da yüreklendirmişti belli ki. Handan kapıya baktı. Peki ama şimdi ne olacak sayın meslektaşım? Hiçbir şey olmadı uzun süre. Saat 1:30'a doğru sıkıntılar içinde bekleşip durdular. Arayıp soran da yoktu. Arada sırada dışarıda gürültüler oluyor, sonra yine sessizlik. Bir ara kapı açıldı, kumral çilli bir baş uzandı içeri, hızla çekti kapıyı. Yaşlı kadın bönsü bir bakışla gözlerini dolaştırdı ötekiler üstünde. Unuttular bizi, dedi. Bir gülmek tuttu Günsel'i. Karşılaştığı şeyler öylesine beklenenin dışındaydı ki, kadının safça söylediği iki sözcük olağanüstü güldürücü gelmişti. Handan atıldı, kapıya vurmaya başladı. Yoktu gelen giden. Kapıyı yavaşça açıp dışarı uzattı başını, döndü içeri şaşkın şaşkın. Kimseler yok burada ayol, dedi. Hepsi doluşup baktılar kapıdan, boştu koridor. Çıksalar mı, çıkmasalar mı, durakladılar bir süre kapıdan bakışarak. Girin içeri, ne oluyor? Loş koridorda bitiveren esmer, lacivert giysili, polis görünüşlü biri yaklaşıyordu. Yaşlı kadın korkuyla çekiliverdi hemen. Bir kapı açılmış, semiz adam da görünmüştü. Girin içeri. Kızlar da çekildiler. Handan da Günsel kalmıştı kapıda. Handan bir adım dışarı attı kapıdan. Niye girelim dedi. Namık Gedik Bey bıraktı bizi. Lacile herif sertleşti. Girin diyorum. Semiz adam aşağıdan alıyordu sanki. İçeridekiler de yüreklenmişti. Yaşlı kadın ağlamaklı başladı kapıdan. Kardeşim evde çocuklarımı aç bıraktım vallahi. Bakın file elimde pazara gidiyordum. Semiz adam kesti. Peki peki girin bakalım şimdi. Odaya soktular hepsini. Handan bağırıp çağırmaya başlamıştı. Ev ecenlikle çarpık çurpuk tümceler yuvarlıyor. Namık Gedik Bey gidin dedi bize diye bağırıyordu. Kapıyı aralık bırakmışlardı. Handan yine çıktı kapıdan. Ötekiler de izlediler. Koridorda yine bir sessizlik olmuştu. Biraz sonra yaşlıca bir adam göründü. Gelin gibisine ev saldırdı. Yan koridordan kapı önlerinden geçip ana koridora büyük kapıya getirip bıraktılar. Kapılardan girip çıkanlar da koridorlarda koşuşturulanlar da bir karmaşa, bir güvensizlik, bir bezginlik vardı. Yıpranmışlık vardı her şeyde. Vilayetin çevresi tanklarla sarılıydı. Erler, subaylar, zırhlı araçlar. Günsel Lahan'dan şaşkın, mutlu, olan bitene inanmaz bir yeğeniklikle koşar gibi Cağaloğlu'na doğru yürümeye başladılar. ötekiler kapıda ayrılmışlardı. Nasıl oldu bu iş ayol diyor, gülüyor gülüyordu Handan. Sayın meslektaşımın centilmenliği mi? Sayın meslektaşın da ne bok yiyeceğini şaşırmış kızım. Günsel işin iyice bilincine varmış gibi dönüp baktı vilayete doğru. Bitmiş herifler dedi, boşalmış içleri. Tanktan, askerden kabukları olmasa tamam. Böyle söylemek yüreğini soğutuyor insanın ya, gerçekten öyle mi? O ki kuşkun var, ne diye palavra sıkıyorsun? Palavra değil de, Kenan'ın oraya bir uğrayalım. Eve gidelim demişti Handan, yorgunmuş, hem de evden ararmış çocuklar onları. Doğruydu. Dolmuştan inip de sokağa girerlerken Handan'ı gönderip bakkaldan telefonla Kenan'ı aradı Günsel. Burak çıktı. Kenan abi gelmemiş daha. Evde bekleyeceğini söyledi, kapattı. Handan'ı yatağın üzerine uzanmış, uyudu uyuyacak buldu evde. Salona geçip koltuğa bıraktı kendini. Teyzesi mutfaktaydı, Turgut yoktu, sormadı. Öyle yorgundu ki, açtı, hiçbir şeyi içi çekmiyordu. Polisten kurtulmaktan doğan sevinç dağılmış, neredeyse acılık çökmüştü içine. Bir sürü çocuk müdüriyette dayakta, işkencede. Nasıl bıraktılar bizi? Belki Kenan da müdüriyettedir. Yıkıntılar ötesinde baka kalmış, dimdik görüntüsü gözünün önündeydi hep. Bırakırlar mı onu öyle? Kapı çalındı, fırladı birden. Odur. Sermetti. Şaşırdı, beklemiyordu. Yine de sevinmişti. Hoş geldin dedi. Hayrola, bıraktılar mı? Vallahi bilmiyorum dedi Sermet. Bıraktılar mı? Biz mi kaçtık? Vilayetteki gibi. Ne oluyor bu adamlara? Her yandan mı dökülüyorlar? Subaylar basbayağı koruyorlarmış çocukları. Yoksa bir oyun olmasın bütün bunlar? Sermet de kuşkuluydu. Öğle karavanasından sonra birkaç çocuk duvardan atlayıp çıkmış bir yola. Kentte de oradan geçen bir asker taşıdı ile gelmişler. O günün olaylarını konuşuyorlardı ki kapı çalındı. Tedirginlikle kapıya gitti Günsel. Kenansa şimdi bu oğlanı görünce, Doktor Ali ile şöyle bir tanıdığı bir kızla bir oğlandı tıptan. Handan'ın tayfası. Yol geçen hanına geçti ev. Altından ne çıkacak bakalım. Ne çıkarsa çıksın. Olayları tartışmaya koyuldular. Herkeste bir kuşku, bir tedirginlik vardı. Kimse iyiye yormuyordu olanları. Akşama doğru Handan kalktı. Hukuktan, iktisattan çocuklar geldi. Bugün alınanların çoğu Harbiye'ye, merkez komutanlığına, Rami kışlasına götürülmüş. Bırakılanlar da varmış. Avukatlar yürümeye kalkmışlar, dağıtılmışlar. Kumandanlar ateş etmeye yanaşmamış. Polis en çok 5-6 çocuk üstünde duruyor, herkese onları soruyormuş. Günsel bu sürekli arananlardan Raif'le Nuri'yi tanıyordu yalnızca. Her şeyi bunlara yıkıp ipe kadar götürebilirler ibret olsun diye bakarsın. Cız etti içi. Bizim için daha iyisini mi düşünüyorlar? Yukarıdan alıyorlardı ya, acılarla dolu olasılıkların tedirgin evecenliği vardı herkeste. Akşam karanlığı basmıştı ki Kenan geldi. Çocuklar çıkıyorlardı. Sermet'le Handan kalmıştı yalnızca. Kapıda Kenan'la karşılaştılar. Kenan içeri girip de Sermet'i görünce duralar gibi oldu önce. Toparlandı. Günsel'i kucaklamak için yanıyordu. Ne arar bu hergele burada? Durgundu. Sonuna kadar da gitmedi durgunluğu. Sermet de damarına basmak içinmiş gibi kımıldamıyordu yerinden. Yapışkanlığı üstündeydi. Ne güzel oyun çıkmıştı Handan'a da. Günsel'le mutfakta yemek hazırlıyorlardı ki, seninkiler içeride birbirini öldürmesinler dedi. Kovsa mıydım dedi Günsel. Bu oğlan da çok münasebetsiz. İyi arkadaş belki ama iyi arkadaş mı oldu şimdi? Girmedi tartışmaya. Zaten canım sıkkın, bu kız da hep üstüme gelir böyle. Kenan'la Sermet çıktıklarında ona geliyordu. Sinir yarışı yapar gibi birbirlerinin çıkmasını beklemişlerdi. Sıkı yönetimin yasak saatinde sokakta olacaklardı neredeyse. Konuşmalarda günlük olayların sönük, soğuk, yinelenmesiydi. Yalnız bir ara Sermet müdüriyette Günsel'in yiğit davranışını hücredeki delikten nasıl gördüğünü anlattı. Daha da abartarak. Kenan'a inat yapıyordu sanki. Orada yoktun sen, biz yan yanaydık der gibi. Mutluluk duyuyordu, çekiniyordu da Günsel. Şimdi Kenan. Kenan da o günkü olaylara şöyle bir değindi. Günsel'in yakalandığını görür, bir türlü karar verememiş hangisi doğru olacak diye. Atılsam mı yoksa? Doğrusunu yaptınız dedi Handan, olur mu hiç? Gözlerinin içinde alaylı bir gülümsemeyle sessiz bakıp durmuştu Sermet. Kenan ne diyeceğini bilemiyordu. Bir şey dese ya, şu hergeliğe de versem ağzının payını. Korkmadım, kaçmadım ki. Yumruk bile yedim. Ne yapardım başka? Handan anlamıştı. Dünden hazırdı Sermet'e yüklenmeye. Siz ağabeyimizsiniz Kenan Bey dedi. Çoluk çocuk gibi aptalca atılır mısınız ortaya hiç? Günsel ne diyeceğini bilememişti. Çıkarlarken Kenan, yarın ararsın değil mi diye fısıldadı bir ara. Ertesi gün evde olmayı düşünmüştü Günsel. Turgut'la teyzesiyle kalmalıydı. Bir gün olsun. Şafi köpeğine dönmüş oğlan. Anneciğimin sözü. Akşam yemekteki davranışlarından, pisliğinden utanmıştı. Telefon ederim bir ara. Yarın ne olacak bakalım. Şevket abi de beklemişti bugün. Niye çağırdı ki? Ölü gibi düşüp yattılar. Sabah hafif bir ateşle kalktı Günsel. Handan daha önce kalkmış, çayı hazırlamıştı. Nabzına filan baktı. Çıkma sen bugün dedi. Bir de hastalık mı? Tam da sırası. Öyle yorgundu ki. Akşama ateşi yükselmeye başladı. Kenan'a Handan telefonla bildirdi. Kenan geldiğinde yine birçokları vardı evde. Ankara'da mecliste geçen haftaki kavgaları anlatıyorlardı ayrıntılarıyla. CHP yeraltı muhalefete geçecekmiş, ulusu gizli çıkarıyorlarmış, İsmet Paşa'nın konuşmasını çoğaltıp yayınlıyorlarmış gizliden, polis saklanan gençleri arıyormuş deli gibi. Neyi iyiye, neyi kötüye yoracağını bilemiyordu Günsel. Bu hastalık da. Geç saate kadar gelip gidenlerle doldu ev. Kenan'la bile şöyle bir rahat, baş başa konuşup tartışamadılar. Sürekli bir durgunluk vardı onda da, somurtur gibi. Sermet'e taktı kafasını biliyorum. Şımarıklık, karısının koynuna gitsin. Uf, kafamın içi de Türkiye gibi, Arap saçı çelişkilerle dolu. Başka nasıl olacaktı Türkiye'deki kafa? Ayağa kalkınca ilk işim karnımdaki piçten kurtulmak olacak. Ateşim bir düşse, nerede üşüttüm? 5 gün kadar sürdü ateşi. Gelip giden öğrenciler hiç eksik olmuyordu evden. Sokaklarda yürüyüşe çıkanlar da akşama uğruyorlardı en geç. Hele Sermet, bu ev göz altında diye geldi bir gün Handan. Yok canım, ev değil ki diyordu Handan. Çüklü baba tekkesi. Giren çıkan belirsiz. Daha iyiydi Günsel. Kalkmış salonda oturuyordu. Aliler de geldiler. Önemli bir sorun vardı. Kaçan çocuklardan ikisinin, Reşat'la Hasan'ın saklanacak yerleri yokmuş. Sokaktaymış oğlanlar. Kurtuluş'ta bir kilisede gizlenmişler dün gece. Tabutların arasında yatmışlar. Buraya gelsinler diyecekti neredeyse Günsel. Handan sürekli bakıyordu Günsel'e. Önce anlamadı, sonra kulaklarına kadar kızardı. Bomboş ev duruyordu Teşvikiye'de. Olur mu? Niye olmaz ki? Kenan'la konuşmak gerek. Gel şu iğneni yapalım dedi Handan. Ötekiler kalkacak oldu, tuttu onları. İçeride anlaşıverdiler. Handan bir akrabalarının evi diye verecekti anahtarı çocuklara. Kenan'la da konuşurlardı nasıl olsa. Öyle bir zamanda karşı koyucu koyacak değildi ya, Günsel de sanmıyordu. Bir iş yapmanın sevincini duyacaktı belki. Adresi yazdı, planını çizdi. Handan da çıktı onlarla. Önce o gidip hazırlayacaktı evi. Hem sevişli hem işkilliydi Günsel. Kenan'a bir sormadan, kocaman kırmızı güllerle geldi Kenan akşama doğru. Nasılsa kimse yoktu evde. Turgut okuldan dönmemişti. Teyze de yatıyordu içeride. Deli gibi sarıldı Kenan. Günsel yavaşça çekip kurtardı kendini. Ne yapıyorsun dedi. Kenan suçlu gözlerle kapılara baktı. İsteksizliğinden de aslında Günsel'in. O geceden beri Kenan'a, Teşvikiye'deki eve, Gittikçe bilinç üstüne çıkan bir soğukluk mu birikiyordu içinde ne? Hastalık çabuklaştırmıştı bunu. Handan'a anahtarları vermeye kolayca yanaşmam da bundan belki. Geçecek biliyorum. Bir süre sonra ancak. Haydi dedi Kenan, çocuksu sabırsızlığı ile. Gidelim bu akşam. Üşütmem ben seni bir tanem. Arabayla doğru. Günsel ne diyeceğini bilemeden kaldı. Kötü mü? Öç almak olanağı işte. Karşı da çıkamaz. Hele çıksın. Gidemeyiz oraya, dedi soğukça bir sesle. Anlamadan bakıyordu Kenan. Bir süre başkaları kalacak orada. Başkaları mı kalacak? Belli ki bir anlam verememişti Kenan. Şaka mıydı? Bir taş mı vardı sözde? Gize dayanmanın üstünlüğüyle bakıyordu Günsel. Ağır ağır açıkladı. Sonra olağan, önemsiz bir konuya değinir gibi, artık hiçbir şey kendimizin değil dedi. Öyle bir döneme girdik ki acımasız. Akşam karanlığındaki odada sessiz kaldılar bir süre. Günsel gözlerini dikmiş, Kenan'ın tepkisini kolluyordu. O geceki tartışmalardan sonra bir olup bittiydi bu davranışı. Ne yapacaktı bakalım? Bir sigara yaktı Kenan, bir iki soluk çekti, düşünceli. Karşı konacak bir şey değildi aslında Günsel'in yaptığı ya, sonucu ne olurdu? Rasim, kapıcı, polisler, biz. Öyle bir döneme girdik ki, ne denir? Keşke beni bekleseydiniz dedi. Benim götürmem daha doğru olurdu belki. Handan bir aksaklık yapmasın. Kendini güç tuttu Günsel. Boynuna atılmak gelmişti içinden. Ne çok seviyorum. Gevşeyi verdi. Sanmam dedi. Ayrıntılarına kadar öğrendi Handan. Beceriklidir. Gece gidecekler. Dış kapının anahtarlarını da aldı. Ben hasta olmasaydım. Bir şey demeden bakıp kaldı Kenan. İyi ki hastasın. İki delikanlıyla gece yarısı o eve girip başladım yine. Nermin'in evinden başka yer kalmadı gidecek. Ne yapacağız? Nereye gideceğimiz belli mi? Bizi daha iyi şeyler mi bekliyor yoksa? Rasim'in söyledikleri boş değil. Çok kanlı bir oyuna girişeceklermiş dedi. Rasim söyledi. Kulağı deliktir onun, bilirsin. Daha doğrusu herif. Neyse. Nereden başlayacağını bilmez gibi duraladı. İçinde kabaran bir heyecanla gözlerini Kenan'a dikmişti Günsel. Neymiş oyun? Dili varmıyormuş gibiydi Kenan'ın. Ya da inanmadığı için başlayamıyordu bir türlü. Diyor ki dedi. Öldürteceklermiş 40-50 kişiyi. Öldürtecekler mi? Öyle diyor. Özellikle eski devrimcilerden 40-50 kişiyi toplayıp bir alanda, asker giysileri içinde kendi adamlarına bombalarla, makinalarla öldürteceklermiş. Bir ürpermeyle baktı Günsel, yine de kavrayamamış gibi. Nasıl? Dedi. Nasılını bilmiyorum dedi. Öyle diyor. Kesinmiş kararları. Sonra da öldürülmüş o fişli komünistlerin resimlerini basınla dünyaya, kamuoyuna dağıtacaklarmış. İşte CHP'nin işbirliği yaptığı, ön saflarında çarpıştığı azılı komünistler diye. Ürpertici bir sessizlik çökmüştü birden. İnanamıyordu Günsel. Himmler'in Polonya'da uyguladığı yöntem bu. Niye olmasın? Yapar bu canavarlar dedi Günsel. Sonra anımsamış gibi ekledi. Tahkikat komisyonunun CHP'yi suçlamasında gizli hücre kurmak, bizim radyonun önerilerine göre eylemde bulunmak filan var. Tanıtlayacaklar bunu. Vay canına. NATO'ya düşman olduklarını da yayıyorlar CHP'lilerin. Nasıl uygulayacaklar? Kimleri alacaklar? Birden abisi geldi aklına. İyi ki burada değil. Babaya, eskilere hemen yaymalı. Peki ya yalansa? Boşuna tedirginlik en azından. Birden her şeyi unutmuştu. Kalktı koltuktan. Kenan'ın boynuna doladı kollarını. Öptü, öptü. Sığınmak isteği. Uf dedi, ne aşağılık dünyadayız. Bir şeyler daha söylemek istedi. Özellikle Nermin'in gebeliği ile ilgili. Aldırmamasını filan. İçinden gelmiyordu. Yıkılmış bir yanı vardı daha onaramadığı. Ne küçük burjuvayım. Kapı çalındı. Ayrılıp koltuğa oturdu. Kenan açtı. Turgut'tu. Teyze de kalkmıştı. Biraz sonra Sermet'le bir oğlan damladılar. 5 Mayıs'ta saat 5'te Ankara'da, Kızılay'da çok önemli olaylar geçmiş. Menderes'i yuhalayıp tartaklamış halk. Zorla kurtarmışlar herifi. Şermetlerin bir general yakınları gelmiş Ankara'dan. Kara Kuvvetleri Komutanı Cemal Gürsel, Ethem Menderes'e mektup yazmış. Demokrat Parti yönetimine tepkisini bildiriyormuş. İçlerinde Ankara Milletvekili Ecevit'in de bulunduğu 4 milletvekilinin İstanbul Sıkı Yönetim Komutanı Fahri Özdilek'e verdikleri dilekçede vatandaşlara işgal kuvvetlerinin bile reva görmediği çirkin, ağır muamelelerden, tırnak söküldüğünden, kulakların sağır edildiğinden söz edilmiş. Ayın 4'ünde CHP Meclis Grubu adına Grup Yönetim Kurulu Yıldırım'la Menderes'e başvurmuş. Sermet'in yanındaki oğlan, babası CHP il yönetimindeymiş, çıkarıp kopyasını gösterdi telgrafın. Anayasa dışına çıkıldığı için millet kararlı infial göstermek zorunda kalmış. Bütün baskı rejimleri gibi karanlığa sürükleniyormuş ülke. Baş aşağı gidiyormuş Menderes. Milletin haklarını müdafaa etmekte hiçbir haysiyetli milletten daha geri bir anlayışta olmadığını diye bitiriyordu telgraf. Bir tümce okunurken Günsel'le Kenan bakıştılar. Milleti ve dünyayı aldatacak iftira olarak CHP'nin Hür Millet Camiası ve NATO ittifakının aleyhtar olduğunu yaymaktasınız. CHP'ye ettikleri iftiraya dünyayı inandırma oyunu peşindeydiler demek. Kenan'ın anlattıklarının şimdi daha da etkisindeydi Günsel. Bunları açıklasa mı, açıklamasa mı bilemiyordu. Kenan ona bırakmıştı belli ki. Daha gereği yok gibi geldi. Hem bunlar değil ki tuzağa düşürülecekler. 9'da kalkıp gittiler. Kenan pirelenmiş baktı. Sermet'in bir ara ayaküstü fiskos eder gibi Günsel'e sokulmasına. Yarın sabah uğrayacağını söylemişti Sermet. Çok önemliymiş. Kim bilir ne halttır. Kenan'ın kuşkulu, kıskanç bakışlarını görünce gülmek geldi içinden Günsel'in. Çocuk bu adam. Bencil, her çocuk gibi. Uzun saatler uyuyamadı gece. Handan ne yaptı ki? Kenan'ın söylediklerini hemen babaya, Şevket abiye. Şevket abiye de ayıp oldu. Hastalığımı duymuştur belki de. Kafası karma karışıktı yine. Sabaha karşı dalmıştı. Teyzesinin sesiyle uyandı. Şevket abi gelmiş, salondaymış. 7'ydi saat. Başı öylesine ağrıyordu ki, ilaçlardan belki. Çabucak giyinip yüzünü yıkadı, salona geçti. Şevket abi tedirgin bakışlarıyla köşedeki koltuğa ilişmişti. İçini yakan bir sıkıntı duydu Günsel. Nedenini bilemediği bir korku vardı içinde. Önemli bir şey olmalı. Düşleyemeyeceği kadar önemli. Ne diyor bu adam? Kenan polis miymiş? Allah hepsinin belasını versin. Eşşoğlu eşekler. Saraçhanebaşı olayları kendine güven kazandırmıştı Kenan'a. Günsel'i gözden yitirdiği ürkülü kaçışa o da kaptırmıştı ya, tez tutup toparlamıştı kendini de, yöresindekileri de. İtiş kakış, birbirini çiğneyen yığından sıyrılmış, yıkıntıların ardındaki bir yapının kirli duvarlarına sırtını vermiş, kaçan birkaç kişiyi elleriyle karşılayıp göğüslemişti. Önceleri pek ipleyen olmamıştı, çılgın gibi kaçıyorlardı. Önünden yıldırım akışıyla geçen yüzler Kenan'ı etkiliyordu daha çok. Şaşkın, bilinçsiz kaçışın, ürkünün, topluluk içindeki bireyci çirkinliğin ayna tutulmuştu yüzüne. Kendisine baş kaldırır gibi güçlü, atıldı birden. Durun be, ne kaçıyorsunuz, durun. Kırlaşmış saçları, çizgili olgun yüzü, sesinde, atılışındaki iştenliği daha da etkili kılmış olmalıydı. Çevresindeki gençler duralamıştı. Bu yanı boşalıp karşıya saldırmıştı askerler de tam o sıra. Ana yoldaki kaçış durdurulur gibi değildi. Tankların, süngülerlerin yığınla baskısı olanak bırakmıyordu karşı koymaya. Kenan kıyıda, çevresinde birkaç genç ne yapacağını bilmeden gözleriyle Günsel'i arıyordu çılgın gibi. Asker taşıtına bindirilen Günsel'i görünce ne yapacağını kestiremeden kalmıştı yine. Atılmalı mıydı? Niçin? Var mı niçini? Arabaya tıkmışlardı bile Günsel'i. Fırlıyordu ki askerlerle kuşatılmış araba hızla atıldı ileri. Donup kalmıştı. Abi! Yöresindekiler çekiyordu kolundan. Kız taşındaki kalabalıkta kendini görüp tanıyanlar olmalıydılar. Ya da deminki direnişinden yakınlık duymuşlardı. yandan üstlerine gelen bir subayla 20-30 erin saldırısından kurtarmak için sürüklercesine kolundan çekip kaçışmaya başladılar. Öyle ağrına gidiyordu ki kaçmak. Silkinip kurtardı kolunu, duvarların dibine çekilip dimdik durdu. Kaçmamasından mı, yaşlılığından mı nedir, subay, erler Kenan'ı bırakıp kaçanların peşine düştüler. 16. kaset, 2. yüzün sonu. Lütfen 17. kasete geçiniz.